Bugün tek bir ayete götüreceğim sizi. Yeşaya 9 ayet 6. Yeşaya 9 ayet 6. Bize bir çocuk doğacak. Bize bir oğul verilecek. Yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı, Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak. Bakın, göksel tahtını terk ederek, içinde yaşamakta olduğumuz bu acımasız dünyaya gelen Rabbimiz, kimsenin itmesiyle değil ama kendi isteğiyle çarmıh ölümüne kadar sadık kalıp bizleri kurtarmak için, bizleri babayla, Tanrı'yla barışabilmesi için o acımasız çarmıha sadık kalarak, ölüme kadar sadık kalarak ama ölümde kalmayıp ölüm üzerinde yengi kazanarak bizi babayla barıştırmış olması gerçekten de kayda değer niteliktedir. Yeşaya peygamber gelecek olan kurtarıcının niteliklerini, yani gelecek olan, doğacak olan çocuk nasıl bir çocuk olacak? Bir çocuk gelecek de yemlikte, o basit ahırda, leş gibi kokan yerde doğacak olan kişi nasıl bir kişiliği olacak? Özellikleri ne olacak konusunda bize ya da bizlerin önüne buradaki dört önemli niteliği önümüze koyuyor. Bu çocuk harika öğütçü olacak. Güçlü Tanrı, bakın İsa Mesih'in tanrılığını görebiliyor musunuz? Güçlü Tanrı, ebedi baba ve esenlik önderi diyor. Gerçekten de müthiş bir şey. İsa Mesih daha henüz ortada yokken bedenen bir kişinin geleceği, doğacağı ve bu nitelikleri kendisinde bulunduracağı gerçeği önümüze konuyor değerli kardeşler. Şimdi eski antlaşmaya baktığımız zaman, eski antlaşmada uzmanlar da bunu çok açık bir şekilde söylüyor. Aşağı yukarı 300'e yakın ya da 300'den birazcık fazla İsa ile ilgili peygamberliklerin olduğu gerçeği bize açıklanıyor, söyleniyor. Bu söylenen, Yeşaya peygamber aracılığıyla yaklaşık 700 yıl önce söylenmiş olan bu peygamberlik, Rabbimizin tanrılığını da çok açık bir şekilde, net bir şekilde açıklayan, ortaya koyan ayetlerden bir tanesi. Sadece bir tanesi sevgili kardeşler. İsa'nın tanrılığını açıklayan çok ayetler var ama bu sadece onlardan biri. Şimdi Rabbimiz ne yapıyor? Tanrı ne yapıyor? Rabbimiz İsa Mesih'in gelişi öncesi onun gelişini peygamberlik sözleriyle adım adım ne yapıyor? Hazırlıyor değerli kardeşler. Demek ki Yeşaya peygamber aracılığıyla önümüze konulmuş olan, hoş geldin hatun, önümüze konulmuş olan bu dört önemli nitelik, harika öğütçü, güçlü Tanrı, ebedi baba, esenlik önderi, ben diyorum ki kayda değer niteliklidir her biri. O nedenle hatırlayın, yeri geldiğinde her zaman bir şey söyledim size. Burada vaazlarıma uydukça. Dedim ki eski antlaşmaya baktığımız zaman, Yahudi tarihine baktığımız zaman verilen isimler öyle gelişigüzel sıradan isimler olmadığını, yani çok önem ve değer taşıdığı için isimlerin sıradan verilmediğini dile getirmiştim değerli kardeşler. Çünkü verilmiş olan isim hangi isim olursa olsun o kişinin kim olduğunu değil, aynı zamanda da verilen isim o kişinin karakter yapısının nasıl olacağını, yani nasıl özelliklere sahip olacağı, nitelikleri nasıl olacak, karakter yapısı nasıl olacakla ilgili idi verilen isimler. Bakın eski antlaşmada değil mi? Baktığınız zaman evet, nasıl ki İsa, Yosuva, kurtarıcı anlamında bir anlamı var değil mi? Onun karakterinde kurtarıcı özelliği var. Aynı şekilde değerli kardeşler, buradaki nitelikler de gelecek olan Rabbimiz İsa Mesih'te doğacak olan çocukta da bu dört niteliğin olacağı gerçeği bizim önümüze konuyor değerli kardeşler. Şimdi Yeşaya peygamber aracılığıyla sıralamış olan bu nitelikleri Rabbimizin ikinci gelişiyle gerçekleşecek olan Rabbimizin gelişi ve o gelecek olan kişi Yeşaya'nın yaşadığı dönemde ne anlam ifade ediyordu buradaki dört özellik? Bunu anlamaya çalışacağız. Ama sadece tabii ki Yeşaya peygamber döneminde değil, içinde yaşamakta olduğumuz bu dönemde de bu dört niteliğin bizim için ne anlam ifade ediyor? Kutsal kitapta, yeni antlaşmada ne anlam ifade ediyor? Onu da birlikte anlamaya çalışacağız. İlk nitelik neydi? Yeşaya 9. bölüm 6. ayet. İlk nitelik neydi sevgili kardeşler? Harika öğütçü diyor. Harika öğütçü. Şimdi İbranicesine baktığımız zaman İbranicesindeki karşılık görülmemiş. Yani eşi benzeri olmayan, olağanüstü yardımcı anlamına geldiğini görüyoruz. Bu gerçek ortaya çıkıyor. Demek ki biz Rabbimizin hayatına baktığımız zaman gerçekten de onun harika bir öğütçü olduğunu söylememiz mümkün mü? Evet, mümkün. O zaman diyebilir miyiz? Burada açıklanan, söylenen, kullanılan harika öğütçü ifadesi Rabbimiz yaşamında çok net bir şekilde kanıtlamıştır ve göstermiştir sevgili kardeşler. Onun yaşamı, onun öğretişleri, onun mucizeleri, onun merhameti, onun inayeti, onun bağışlaması, onun çarmıhta bizim için feda ettiği beden harika mıydı, değil miydi? Harikaydı değil mi? Harika olduğunu söyleyebilir miyiz? Harikaydı diyebiliriz. O zaman şöyle diyelim. Harika bir yaşam, harika bir öğreti, harika mucizeler, harika bir kurban, harika sevgi, harika merhamet. Merhamet ama harika bir merhamet. Sevgi ama harika bir sevgi. Kurban ama sıradan bir kurban değil, harika bir kurban. O gerçekten de Yeşaya peygamberin ifade ettiği gibi harika öğütçüdür. Söyledikleriyle harika öğütçüdür. Yaşamıyla harika öğütçüdür. Yaptığı işlere baktığımız zaman harika olduğunu görüyoruz. Ve yaşam içerisinde kişilere gösterdiği yollara baktığımız zaman her birinin, o yolların da harika yollar olduğuna tanık oluyoruz her birimiz. O zaman bu harika öğütçü ifadesinin gerçekten de Rabbimiz İsa Mesih'te gerçekleştiğine tanık oluyoruz değerli kardeşler. Demek ki onunla ilgili, Rabbimizle ilgili hiçbir şeyin sıradan adet yerini bulsun diye deriz ya, adet yerini bulsun diye sıradan gelişigüzel olmadığını bize net bir şekilde açıklıyor değerli kardeşler. Düşünün, ahırda leş gibi kokan o basit yerde dünyaya gelen mucize bebek. Kralların kralı, Rablerin Rabbi. Harika öğütçü. Ünvanı, onun yüceliğini, onun görkemini, onun gerçekten gücünü ve onun gerçekten de muazzam olduğunu bize göstermiş oluyor değerli kardeşler. Şimdi biz bu gerçeklere baktığımız zaman var olan aklımızla, düşüncelerimizle gerçekten bunu tam olarak anlayabilmemiz, bunu gerçek anlamda kavrayabilmemiz o kadar kolay değil değerli kardeşler. Gerçekten de çözmemiz, kavramamız, anlayabilmemiz o kadar kolay değil. Ama kolay olmamasına karşın Rabbimiz bize önderlik etmeye devam ediyor mu? Nesihat ederek, öğüt vererek. 79'dan beri bana bunu yapıyor. Senin kaç yıl oldu hatun? 15 yıldan beri hatuna. 17 yaşından beri sana. Çağla, sen ne zaman karar verdin? Ya doğduğundan beri olmuyor işte. Doğduğundan beri olmuyor. Ya ne güzel değil mi? Düşün. Kaç yaşındasın şimdi? 21. Düşün, 9 desek? 11. 11-12 sene. Ne yapıyor? Rabbimiz buna rağmen öncülük etmeye, yol göstermeye devam ediyor her birimize nesihat ederek. Recep bunu böyle yapacaksın. Recep şunu şöyle yapacaksın. Aytaç bunu böyle yapmalısın. Peki nasıl nesihat ediyor? Benim size nesihat ettiğim gibi değil. Rab diri olan sözünü kullanarak. Eğer biz bu sözü okursak, düzenli bir şekilde her zaman söylediğim gibi her gün Rabbimizin sözünü okursak, Rab bize ruhu, kutsal ruhu ve sözü aracılığıyla bize öğretmeye, bize nesihat etmeye, bize öncülük etmeye devam ediyor değerli kardeşler. Davut bu gerçeği bakın 37. mezmurda nasıl dile getiriyor? 37. mezmurda 23 ve 24. ayetlerde Rab insana sağlam adım attırır diyor. Düşse bile yıkılmaz insan. Çünkü elimden tutan Rab'dir. Şimdi değerli kardeşler ne anlıyorsunuz buradan? Sıkıntılar var. Sorunlar var. Ama sıkıntı ve sorunlara karşın, problemlere karşın, hastalıklara karşın, bütün olumsuz gelişmelere karşın bizim hala ayakta olmamız, hala varlığımızı devam ettiriyor olmamızın nedeni nedir? Bu değil midir? Değerli kardeşler, bu neyi açıklıyor bize? Eğer elimizden tutan biri olmasaydı, İsa eğer bizim elimizden tutmamış olsaydı, yani eğer ben yalnız olsaydım, çoktan yok olup giderdim. Hatun her zaman bunu söyler. Eğer Rab, elimizden tutan Rab olmasaydı, yok olup giderdik. O zaman bu neyi gösteriyor? Yalnız olmadığımızı çok net bir şekilde bize, bu gerçeği bizim önümüze dikiyor değerli kardeşler. Onun için Rab bize ne yapmamız ve nasıl yapmamız konusunda elimizde var olan diri sözü aracılığıyla öğüt vererek, öğütçü ünvanıyla, bakın dikkat edin, harika öğütçü ünvanıyla, harika öğütçü olduğu için diri sözünü kullanarak kutsal ruhun yönetimi altında bizlere öğüt veriyor, yol gösteriyor değerli kardeşler. Pavlos bakın Romalılara yazmış olduğu mektupta bu gerçeği şu sözlerle onaylıyor. 8. bölüm 28. ayet. Romalılar 8, 28. Tanrı'nın kendisini sevenlerle, amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz diyor. Bakın değerli kardeşler, Rabbimiz içinde bulunduğumuz durum ne ise o durumu bizim yararımız için kullanıyor. Ve bizler o sıkıntılar içerisinde iken o sıkıntıları nasıl aşmamız gerekiyor? O sıkıntılara karşı nasıl mücadele etmemiz gerekiyor konularında da bize ne yapıyor? Yol gösteriyor, öğüt veriyor, nasihat ediyor değerli kardeşler. Onun için size her zaman söylüyorum, yalvarırım her gün düzenli bir şekilde Rabbin sözünü okuyun. Çünkü o söz aracılığıyla Rab bize açıklamada bulunuyor. Ne yapmam gerektiğini, nasıl yapmam gerektiğini, neler yapmam gerektiğini. Onun için Rabbin sözü hayatımızın koparılıp atılamaz bir parçası olması gerekiyor. Yani beden alması gerekiyor bizim vücudumuzda Rabbin sözü. O zaman bu noktada şu soruyu kendimize soralım. Neden Tanrı'nın, Rabbimizin öğüdüne ihtiyacımız var? Neden Rabbin öğüdüne ihtiyacımız var kardeşler? Ona benzemek için. Yani şunu diyemez miyiz? Ya biz Rabbin çocuğuyuz zaten. Kurtulduk. E o zaman ben ayakta durmaya devam edebilirim. Değil mi? Neden Rab Tanrı'nın öğüdüne ihtiyacımız var? Bakın, şunu çok net bir şekilde söyleyeyim. Ben burada çok kullandım bu ifadeyi. Bizim kurtulmuş olan Recep'in ya da sizlerin kurtulmamış canlar arasındaki farkı ne? Doğru. Hiç yanlış değil Fatih, doğru söyledin. Bakın, bir ifade kullanıyordum ben, hatırlıyor musunuz? Diyordum ki, bizim aslında kurtulmamış günahlı olan kişilerdeki farkımız, biz kurtulmuş günahlıyız. Günahlıyız ama kurtulmuş günahlıyız. Bu neyi gösteriyor bize? Yüreğimizin hala bencil, hala günahlı olduğunu gösteriyor. Kendi başımıza başaramayacağımız için Rabbin öğüdüne hepimizin ihtiyacı var sevgili kardeşler. Rab sözü aracılığıyla bizi eğitmesi, öğretmesi ve bize yol göstermesi gerekiyor. Nesihat ederek değerli kardeşler. Onun için size bu düşünceyi kanıtlamak için basit bir soru sorayım. Bir kral düşünün. Bir kralın önde olan görevi nedir? Yönetmek. Ama nasıl yönetir? O halkına, değil mi? Halkına ne yapması, nasıl yapması gerektiği konusunda ne yapar? Onları aydınlatır. Onlara öncülük eder sevgili kardeşler. Öğüt vererek, nesihat ederek. O nedenle öğrencilerine de sonsuza dek onlarla birlikte olacağını söylemesi gerekiyordu. Yuhanna 14. bölüme baktığımız zaman orada 16. ayette onlarla birlikte sonsuza dek olacak olan bir teselli ediciden söz etti. Nedir bu? Kutsal ruh. Allah'ın ruhu. Ve sonra bakıyoruz bir sonraki bölüm 16. bölüme baktığımız zaman 13. ayete orada da bir güvence veriyor. Yani bu çok önemli, güvence vermiş olması. Diyor ki ne var ki o, yani gerçeğin ruhu gelince sizi tüm gerçeğe yöneltecek. Şimdi değerli kardeşler, bu kime bildirildi? O dönemde Rab'le birlikte olan öğrencilere bildirildi. Şimdi bu gerçek öğrencilere yaşamları boyunca ne oldu? Açıklandı. Şimdi onlar ne yaptılar? Bu gerçeği ne yaptılar? Kutsal ruh aracılığıyla onun yönetimi altında kalarak sahip oldukları tüm gerçekleri yazıya döktüler. Doğru mu? Yani kutsal kitabın elimizde olmuş olmasının temel nedeni kutsal ruhun yönetimi altında kalarak hareket etmiş olmalarından kaynaklanıyor öğrencilerin. Peki bugün nasıl devam ediyoruz? Elimizde var olan gerçekler burada. Tüm gerçekler burada, bu iki kapak arasında. Bizler bu gerçekleri okuyarak, değil mi? Tanrı'nın sözü ve kutsal ruhu aracılığıyla devam ediyoruz. Doğru mu? Peki ne zaman tamamlanacak bu gerçekler? Rabbin yanına gittiğimiz zaman tamamlanacak değerli kardeşler. Yeşaya peygamber şöyle onaylıyor bu gerçeği 11. bölümde. 2. ayette diyor ki Rabbin ruhu bilgelik ve anlayış ruhu, öğüt ve güç ruhu, bilgi ve Rab korkusu ruhu, bakın onun üzerinde, kimin üzerinde? Gelecek olan çocuğun üzerinde, gelecek olan Rab İsa Mesih'in üzerinde olacağı haberi veriliyor. Bu gerçekleşti mi? Evet gerçekleşti. Ne zaman gerçekleşti? Rabbimiz, Matta 3. bölüme bakarsanız, vaftiz olduktan sonra, sudan çıktıktan sonra ne oldu? Kutsal ruh bir güvercin şeklinde değil mi? Onun üzerine indi. Onu güçlendirmek, ona destek olmak için. Doğru mu? Bu şekilde gerçekleştiğini görebiliyoruz değerli kardeşler. Demek ki yaşam içerisinde devam ederken Rabbimiz, o harika öğütçü ünvanına sahip olan Rabbimiz bizlere öğüt verip ruhu ve sözü aracılığıyla bizleri eğiterek, bizlere öğreterek ne yapıyor? Geleceği hazırlıyor. Adım adım. Rab öğüdüyle bize destek veriyor değerli kardeşler. Bu çok çok önemli. Harika öğütçü. Ama sadece harika öğütçü değil. İkincisi ne? Güçlü Tanrı diyor değerli kardeşler. Şimdi İbranicesinde diyor ki El Kibor. El Tanrı demek Kibor. O aslında benim için asıl önemli olan. Ona ben baktım. Diyor ki yüce, çok güçlü, gücü elinde tutan. Yenilmez anlamında. Yani El Kibor dediği zaman yenilmez, gücü elinde tutan Tanrı. Bu anlama geliyor değerli kardeşler. Şimdi baktığım zaman onun gerçekten de her şey üzerinde güçlü olduğunu görebilmemiz mümkün. Örnek verebiliriz. Rabbimiz eğer güçlü olmasaydı, gücü elinde tutan olmamış olsaydı eğer, ölüm üzerinde yengi kazanması mümkün müydü? Mümkün değil. Onun için 1. Korintoslar 15. bölümde şu sözleri Pavlos kullanmazdı sevgili kardeşler. 55. ayet. Ey ölüm, zaferin nerede? Ey ölüm, dikenin nerede? Demek ki ölüm üzerinde yengi kazandı. Gücü elinde tutuyor. Her şey üzerinde egemen, her şey üzerinde güçlü, yüce olduğunu açıklayan, net bir şekilde önümüze koyan bir ayet. 1. Korintoslar 15-55. Ve aynı zamanda sadece ölüm üzerinde değil, bakıyoruz ki o gücü elinde tutan diri Tanrı, aynı zamanda da günah üzerinde de, dikkat edin, günah üzerinde de yengi kazanmıştır. Onun için Romalılar 5, ayet 14. Romalılar 5, ayet 14. Sizlere çok fazla okutmuyorum yani bitirme çabası içerisinde olduğum için. 5-14. Ama ben buldum diyen varsa hızlı bir şekilde okusun tabii ki. 5-14. Ne diyor? Günah size egemen olmayacaktır diyor. Şimdi Günah size egemen olmayacaktı. Neden? Neden günah bize? Yani günahın gücü kırıldı mı? Evet, kırıldı. Rab günahın gücünü nasıl kırdı? Günah bize niye egemen değil? Biz neden günahın kölesi değiliz? Neden biz günahla mücadele etmesini becerebiliyoruz Rab ile birlikte? Çünkü bizim eski benliğimiz Rab İsa Mesih ile birlikte çarmıha gerildi. Hamdolsun. Eski benliğimiz onunla birlikte çarmıha gerilmiştir. Hamdolsun. Romalılar 6:6. Artık günaha kölelik etmeyelim diye günahlı varlığımızın ortadan kaldırılması için eski yaratılışımızın Mesih ile birlikte çarmıha gerildiğini biliriz diyor. Yani eminiz. Eski Recep, eski doğa çarmıha gerilmiştir. Eğer günah işliyorsam eski doğamdan kaynaklanan nedenden dolayı. Yeni doğmuş olan, yeni doğum, yeni doğuş günah işlemez. Değerli kardeşler. Ama eski doğamız günah işlemeye devam ediyor. Ve çok daha harika olan bir gerçek. Tüm bu günahın kaynağı, bu çirkinliklerin kaynağı olan şeytanın başı ezilmiştir, hamdolsun. Hatırlarsanız Adem'le Hava günaha düştükten sonra şeytan büyük bir sevinç çığlıkları attı. Doğru mu? Ama Rab ona bir şey söyledi. Gelecek olan o kişi var ya, kurtarıcı. O senin başını ezecektir dedi. Bu müthiş bir şey ya. Şeytanın başının ezileceğini net bir şekilde Rab Tanrı şeytana bildirdi. Onun için öldükten sonra ölüp toprak olup yok olup gitmeyeceğiz değerli kardeşler. Dirilerek yeni bedenlerimizle Rabbimizle birlikte sonsuza dek yaşayacağız. Ait olduğumuz Rab yenilmez, çok ama çok güçlü olmuş olduğu için. Yeni bedenlerle sonsuza dek onunla birlikte olacağız. İşte onun için melek, kadınlar geldi mezara, değil mi? Onu mumyalamak için geldiler. Mezarda olduğunu düşündüler. Ama melek onlara göründüğünde dedi, ben çok müthiş seviyorum bu ifadeyi. Dünyaya çok önemli bir gerçeği beyan etti. 28. bölüm. Matta 28 ayet 6'da. O burada yok. O burada yok. Söylemiş olduğu gibi dirildi. İşte onun yaşıyor olması, her zaman söylüyorum değerli kardeşler. Yalvarırım sizi teselli etsin. Onun yaşıyor olması bizim de Rabbimizle birlikte sonsuza dek yaşayacağımızın güvencesi, garantisi değerli kardeşler. Yuhanna 10. bölümde Rabbimizin kendisi söylemedi mi? Şu sözleri, onlara sonsuz yaşam verir. Kim veriyor? Rabbimizin kendisi. Neden? Yaşıyor olduğu için. Onlara sonsuz yaşam veririm. İman eden onlara. Asla mahvolmayacaklar. Bakın bu çok önemli. Asla mahvolmayacaklar. Bizim dıştaki varlığımız yok oluyorsa da ki içteki varlığımız günden güne yenileniyor diyor, değil mi hatun? Çok net bir şekilde. Onun için Rab İsa Mesih'in kendisi bize diyor ki asla mahvolmayacaklar. Kimler? İman eden bizler. Ona iman edenler. Ve ne diyor biliyor musunuz? Bu çok önemli. Onları hiç kimse elimden kapamaz. Bakın bazıları diyor ki ben istersen bırakırım. Ya değerli kardeşim, eğer sen dersen ki ben istersen bırakırım, o zaman şunu söylüyorsun. Hani okuduk ya, güçlü Tanrı niteliğini anlatmaya çalışıyoruz. O zaman kabul edebilir miyiz onun güçlü olduğunu? Eğer kaybolup gidiyorsak, eğer ben diyorsam ki ben istersen bırakırım, o zaman diyorum ki ben Tanrı'dan daha güçlüyüm. Bakın elinden demiyor, elimden diyor. Kimse kapamaz. Ben o zaman çarmıhta gerçekleşen kurtuluşu ayaklar altına almış oluyorum. Buradaki ikinci ifade, nitelik, güçlü Tanrı diyoruz. O zaman bu güçlü Tanrı ifadesi yeterli değil. O Tanrı değil. Gerçeğini açıkça söylemiş oluyoruz. Ağızla söylemesek bile tutum ve davranışlarımızla sevgili kardeşler. Ait olduğumuz Rabbimiz Mesih İsa Tanrı'dır. ve elinde gücü tutandır hamdolsun. Ne diyor? İmanuel. Ne demek İmanuel? Tanrı bizimle. Tanrı bizlerle birlikte, her şeye gücü yeten güçlü Tanrı. Bakın Yuhanna 1. bölümü açın. Yuhanna 1. bölüm ayet 3. Çok önemli bir ayet. Rabbimizin gerçekten de güçlü Tanrı olduğunu açıklıyor. Gerçekten de Tanrı olduğunu açıklıyor bize. Sonsuz yaşamın gerçekten de vericisi olduğunu açıklıyor. Gücü elinde tuttuğunu açıklıyor sevgili kardeşler. Ne diyor 3. ayette sevgili kardeşim?
Her şey onun aracılığıyla var oldu. Var olan hiçbir şey onsuz olmadı.
Kimin aracılığıyla oldu? İsa Mesih'in aracılığıyla. Bakın, var olan, yaratılan ne varsa, var olan hiçbir şey onsuz olmadı. İşte o nedenle açıkça söylemek istedim değerli kardeşler. Yeşaya peygamber aracılığıyla Rabbimiz için sıralanmış olan bu nitelikleri insan aklıyla kavrayabilmemiz mümkün değil. Yani. Anlayabilmemiz mümkün değil. O nedenle diğer inanç içerisinde olan birçok insan, biz Hristiyanların 3 tane Tanrı'ya inandığını söylerler. Ben çok karşılaştım. Bizler Baba, Oğul ve Kutsal Ruh dediğimiz zaman, evet sizler 3 Tanrı'ya inanıyorsunuz diyorlar. Hayır, böyle bir şey söylenmiyor Kutsal Kitap'ta. Biz 3 Tanrı'ya değil, kendini 3 farklı şekilde açıklayan, kendisini ifade eden Tanrı'ya inanıyoruz. Yani hatırlarsanız şunu söylemiştim. Baba artı Oğul artı Kutsal Ruh eşittir 3 Tanrı. Hayır, böyle bir şey yok. Ama şöyle düşünün. Baba çarpı Oğul, dikkat edin, Baba çarpı Oğul çarpı Kutsal Ruh eşittir. Yani şöyle düşünün. 1 çarpı 1 çarpı 1 eşittir 1. 3 Tanrı değil ama kendini 3 ayrı şekilde açıklayan. Ben kendimden şöyle örnek veriyorum. Ben çocuklarım için babayım. Ama eşim için baba değilim. Eşim için baba değilim. Eşim için kocayım. Peki, eşim için koca. Peki, topluluk için neyim? Koca mıyım, baba mıyım? Pastör, buranın önderi. Doğru mu? Kardeş, önder. Bakın, 3 tane mi Recep var? Hayır. Bakıyorsunuz, Baba Recep, Koca Recep ve Pastör Recep. Doğru mu? Ama 3 tane Recep yok. Kendini 3 ayrı şekilde açıklayan ama özde tek olan diri Tanrı. Anlatabiliyor muyum? O açıdan sevgili kardeşler, bunu tekrar söyleme ihtiyacı duydum değerli kardeşler. Onun için Kutsal Söz, Yuhanna 1. bölümde 3. ayette var olan hiçbir şey onsuz olmadı gerçeğini önümüze net bir şekilde koymuştur. Yani Rabbimizin de işin içinde olduğunu bize açıklıyor. Yani yaratılışa baktığımız zaman her üçünün de bütünlük içerisinde, işin içerisinde olduğuna tanık oluyoruz. Örneğin yaratılış 1. bölüme bakıyoruz. Bakın çok karmaşık olan bir şeyi açıklamaya çalışıyorum. 3. bölüme bakıyoruz. Yaratılış 1. bölüme bakıyoruz. 2. ayette diyor ki Tanrı gökleri ve yeri yarattı. Tanrı Tanrı gökleri ve yeri yarattı. Ama 2. ayete baktığımız zaman Kutsal Ruh'un da işin içinde olduğunu görüyoruz. Doğru mu? O da sular üzerinde hareket ettiğini işin içerisinde olduğunu tanık oluyoruz. Kolosiler 1. bölüme gidin, 16. ayet. Bakın, yaratılışın içerisinde İsa'nın da olduğunu göreceğiz. Kolosiler 1. bölüm 16. ayet. 1. bölüm 16. ayet. Ne diyor? Yerde ve gökte görünen, görünmeyen her şey. Ne geliyorsa aklınıza. Onun, kimin? İsa Mesih aracılığıyla ve onun için yaratılmıştır. Görebiliyor musunuz? Yani yaratılışın içerisinde İsa Mesih'in de olduğuna tanık oluyoruz. Ben biraz daha anlaşılsın diye şöyle düşünüyorum sevgili kardeşler. Şimdi ben elektrikçi olarak çalıştığım dönemlerde mühendis planı çizer. İbrahim de bunu çok iyi bilir. Binanın elektrik planını çizer. Bizler o elektrik planını alırız. Onu inşaatta oradaki plana göre uygularız. Ama her şey öyle bitmiyor. Öyle bitmiyor. Nasıl bitiyor? Sonra devletin belirlediği bir şahıs geliyor. Bizler doğru mu yaptık? Yani bir şekilde denetlemek için geliyor. O zaman öyle düşünüyorum ben. Mantıklı olaraktan belki yine zor bunu anlatmak ama ben yine biraz anlaşılır duruma getirmeye çalışıyorum. Planı baba çizdi. Oğul çizilen planı yerine getirdi. Kutsal Ruh da hareket ederek denetledi. Nasıl? Birazcık olsun kafaya yattı mı? Ama üç ayrı kişi gibi görünüyor. Ama aslında üç farklı özellikte, sorumlulukta kendini açıklayan diri Tanrı, güçlü Tanrı. Bakın Rabbimiz sadece değerli kardeşler her şey üzerinde egemen değil, aynı zamanda da doğumuyla da değerli kardeşler, doğumuyla da hamdolsun o gerçek, doğumuyla da o harika, üçüncü gün ölümden dirilişiyle de o gerçekten yüce olandır. O zaman diyebilir miyiz? Rabbimiz hayatımızın merkezinde olmayı hak ediyor mu, hak etmiyor mu? Size bu soruyu sorayım. Hayatımızın merkezinde olmayı hak ediyor mu Hatice? Rabbimiz saygıyı, sevgiyi hak ediyor mu? O zaman gelin hayatımızda buna daha çok önem verelim. Çünkü o gerçekten de saygıya, sevgiye ve hayatımızın merkezinde olmaya layık diri Tanrı. Eğer kişi onu reddederse Tanrı'yı reddetmiş oluyor. Tanrı'yı reddetmek yaşamın kendisini reddetmektir. Değerli kardeşler. Onun için açık bir şekilde bunu ikinci nokta olaraktan söylemek istedim. Üçüncü nokta. Ebedi baba. Ebedi baba. Bakın Yeşaya peygamber 40. bölüme, Yeşaya 40. bölüm ayet 28. Bilmiyor musun? Duymadın mı? Ebedi Tanrı Rab bütün dünyayı yaratan ne yorulur ne de zayıflar. Onun bilgisi kavranamaz diyor. Bakın Rabbimiz değerli kardeşler ait olduğumuz Rab Tanrı ebedi yani sonsuz oluşu nedeniyle Pavlos Korintoslara yazdığı mektupta şu gerçeği önümüze koyuyor. 5. bölüm 1. ayet değerli kardeşler. Göklerde Tanrı'nın bize sağladığı bir konut ve o konutu açıklıyor. Elle yapılmamış sonsuza dek kalacak bir evimiz vardır. Görebiliyor musunuz? Ne kadar açık, ne kadar net sevgili kardeşler. Demek ki ait olduğumuz Rab Tanrı'nın sonsuz, ebedi olması tüm vaatlerinin nesiller nesilli, yani nesiller boyu devam ettiğini bize açıklıyor. Yine bir destek olaraktan söylüyorum. İbraniler 5. bölüm 9. ayet diyor ki, sözünü dinleyen herkes, kimdir bunlar? Sözünü dinleyen herkes, o çağda, İsa Mesih'in yaşadığı çağda, ondan önce yaşayanları, yaşayanlar, bütün herkes ve bu içinde bulduğumuz dönem, bu çağ içerisinde olan herkes, dikkat edin, herkes için sonsuz kurtuluş kaynağı oldu. Demek ki Rab tüm çağlar boyunca, geçmişte, sonrası ve şimdiki çağlar boyunca herkesin kurtuluşu olmuştur. Değerli kardeşler, Tanrı Recep'i sizleri ölüp yok olmak için yaratmadı değerli kardeşler. O her şeyi zamanında güzel yaptı diyor Hikmetli Süleyman Vaiz 3. bölümde. Vaiz 3. bölümde. O her şeyi zamanında güzel yaptı. İnsanların yüreğine diyor sonsuzluk kavramını koydu. Bu nedir? İnsanlara sonsuzluk kavramını koymuş olması. Yani sonsuzluk insan için de geçerli olduğunu görüyoruz değerli kardeşler. Tanrı sonsuz mu? Evet, Tanrı sonsuz. Başlangıcı yok Tanrı'nın. Sonu da yok. Çünkü kendisi sonsuz. O zaman şu soruyu soralım hemen kendimize. Şimdi en kritik bir soru bu. Çünkü en çok kafayı karıştıran bir nokta. Bunu söylemek istiyorum burada. Rabbimiz Mesih İsa ebedi baba olarak çağrılıyor burada, doğru mu? Neden ebedi baba olaraktan çağrılıyor? Şimdi üçlü birlikte oğul nerede? İkinci kişi durumda değil mi? Baba, oğul, kutsal ruh diyoruz. Eğer ikinci kişi durumundaysa İsa Mesih, oğul ise ebedi baba nasıl oluyor? Kafayı kurcalıyor mu, kurcalamıyor mu? Şimdi hem oğul hem ebedi baba nasıl oluyor? Bakın, çok kafa yordum bunun üzerinde, söyleyeyim. Kutsal kitabı didik didik ettim. Ama şu gerçek ortaya çıktı. Eski antlaşma Yahudilerine baktığınız zaman onlar bu ayeti okurken ebedi baba kavramını okuduklarında baba sözü onlar için ne ifade ediyordu? Bunu anlamak lazım. Çok net bir şekilde baba kavramının, sen İsrail'e çok gittin geldin, Yahudi kültüründe, eski antlaşma kültüründe bunun ne ifade ettiğini anlamak lazım. Şimdi baktığımda şu gerçek ortaya çıkıyor. Her şeyi yapan, baba olarak ifade ettiğinde, her şeyi yapan, her şeyin yaratıcısı, yani kaynağı ya da yazarı ya da hatırlayın, Türkçe'de bir kelime kullanıyoruz. Fikir babası diyoruz. Ne anlaşılıyor fikir babasında? Bir düşünceyi ilk kez ortaya koyan. Doğru mu? Fikir babası diyoruz. Bir düşünceyi ilk kez ortaya koyan. Fikir babası. Yaratıcı, yazar anlamında değerli kardeşler. Onlar baba ifadesini okuduklarında bunu algıladılar. Şimdi bakalım İbraniler 3. bölüm 4. ayet. Orada bu şu sözlerle ifade ediliyor, yani vurgulanıyor. Her evin bir yapıcısı var diyor. Bu binayı yapan var. Ama bu binayı yapan kişinin de bir yapıcısı var. Çok net. Her evin bir yapıcısı var. Her şeyin yapıcısı ise Tanrı'dır. Yapıcı, yaratıcı, fikir babası, nasıl kabul ederseniz, Yeşaya ebedi baba derken her şeyin yaratıcısı, sonsuzluğun da yaratıcısı sahibi ve bu yüzden Tanrı'nın kendisi de sonsuz olduğunu açıklıyordu. Sonsuzluğun babası, yani sonsuzluğun kaynağı. Şimdi yavaş yavaş konuyu netleştirmeye çalışacağım. Yuhanna 8. bölüme baktığımız zaman 44. ayete orada bir ifade var. Şeytan için kullanılan bir ifade. Hatırlayan var mı? Şeytan nokta nokta nokta nokta babasıdır diyor. Şeytan yalanın babasıdır. Ne demektir şeytanın yalanın babası olması? Yani şeytan yalanın kaynağı, yapısının yalan olduğunu, şeytanın özü yalandan oluştuğunu, onun yapısında, onun özünde yalan olduğunu bize açıklıyor. Yani yalanı oluşturan bütün özellikler, yani yalanı oluşturan özellikler nelerse şeytanda mevcut. Şimdi aynı şekilde değerli kardeşler, babada olan özelliklerin hepsi İsa Mesih'te olduğunu bize gösteriyor. Ebedi baba derken. Anlatabiliyor muyum? Yani babada olan bütün özellikler İsa'da da mevcut. Hemen sizi aydınlatmak istiyorum. İsa, iki hafta önce paylaşmıştım. 5000 kişinin doyurulması olayı. Değil mi? Ve 5000 kişiyi doyurduğunda arta kalan neydi? 12 sepet. Olmayan bir şey. Bu nedir? Yoktan bir şey yarattı. Doğru mu? Peki. Lazar, arkadaşı. 4 günlük ölü olan Lazar dedi ki dışarı gel. 4 gün ölü. Yaşam vermek kime mahsus? Allah'a mahsus değil mi? Ama İsa Lazar'a hayat verdi. Yaşam verdi. İsa bir gün teknenin kıç kısmında uyuyordu. Fırtınaya yakalandılar. İsa kalktı. Elini kaldırdı. Sus, sakin ol dedi. Dalgalar dindi, rüzgar dindi. Bu neyi gösteriyor? Doğanın da hakimi. Bakın, görebiliyor musunuz? Rabbimiz İsa Mesih'te yaratma, yoktan var etme, yaşam verme, ölümden yaşama geçiş, yaşam verme ve üçüncü örnekte ise doğaya egemen olduğunu. Yani Tanrı'ya ait olan özelliklerin Mesih İsa'da da olduğunu gösteriyor. Nasıl ki şeytanın babası olarak ifade ettiğimizde yalanın bütün özellikleri şeytanda varsa, ebedi baba derken de babada olan bütün özellikler İsa Mesih'te mevcut olduğunu bize gösteriyor. Anlaşıldı mı? Onun için bir gün Rabbimize Filipus dedi ki, ya Rab, bize babayı göster. Yuhanna 14. bölüm. İsa ne yanıt verdi ona? Hatırlıyor musunuz? Bakın açın 14. bölüm 9. ayet. İsa'nın verdiği yanıta bakın, çok ilginçtir. İsa'nın verdiği yanıta bakın değerli kardeşler. Bunca zamandır sizinle birlikteyim, beni daha tanımadınız mı? İsa diyor bunu Filipus'a. Beni görmüş olan babayı görmüştür. Şimdi Yuhanna 1.18'de ne okuyoruz? Tanrı'yı kimse görmedi. Ama biricik oğul onu açıkladı. Onu gösterdi. İsa'nın bedeni Tanrı değildi. Ama özü, nasıl ki yalansa şeytanın, onun da özü Tanrı'ydı. Özde Tanrı'ydı. Yani tüm özellikleri kendisinde barındırıyordu ve o özellikler kendisinde olmuş olmasından kaynaklanan nedenden dolayı Tanrı'nın yaptığını yapabildi Rabbimiz. O beden sadece çarmıhta gerekli olduğu için verildi, insan bedeni kurban olması için. Ama özde Tanrı'nın kendisiydi. Ne kadar zor değil mi bunu anlamak? Ama yine de umarım biraz olsun açıklayabildim sizlere değerli kardeşler. Demek ki baba İsa Mesih'te. Oğul olan Mesih de babada. İç içe. Bakın şöyle düşünün. Kuş havada. Hava kuşun içinde. Doğru mu? Anlaşıldı mı? İsa babada, baba İsa'da. Hani su, buz, buhar örneğini verirken de. Değil mi? Aslında özü su. Buz da desek, buhar da desek özü su. Doğru mu? Bu kadar basit. Değerli kardeşler, bu kadar açık, bu kadar net. Onun için ebedi baba ifadesi Rabbimizin sonsuz ve sonsuzluğun sahibi, her şeyin yaratıcısı ve kaynağıdır. Hamdolsun. İbraniler 1 yine 10 ve 11. ayetler. Ya Rab, başlangıçta dünyanın temellerini sen attın. Kim? Rabbimiz İsa Mesih. Gökler de senin ellerinin yapıtıdır. Onlar yok olacak ama sen kim? İsa Mesih. Sonsuza dek kalacaktır diyor. Ebedi baba, sonsuz olan Tanrı. Görebiliyor musunuz? Sonsuza dek kalacaktır. O zaman şu ifadeyi kullansam yanlış olur mu değerli kardeşler? Yeni antlaşmanın İsa Mesih'i eski antlaşmanın Yahvesidir. Yeni antlaşmanın İsa Mesih'i, eski antlaşmada Tanrı hakkında Yahve kullanılıyor değil mi? Yeni antlaşmada İsa Mesih, eski antlaşmada Yahve. Güçlü Tanrı, ebedi sonsuz Tanrı, ego emi. Hatırlarsanız bu örneği vermiştim değil mi? İsa'yı tutuklamaya geldiler, Romalı askerler, görevliler. İsa dedi ki, beni mi arıyorsun? İşte ben dedi. Ve onlar yere yıkıldılar. Aynı sözü kullandı. Ben, ben olanım dedi. Ben, ben olanım. Ego emi. Orada tanrılığını söyleyince korkudan yere yıkıldılar. Hepsi. İsa çok net bir şekilde bunu açıkladı, ortaya koydu değerli kardeşler. Onun için Rabbimiz gerçekten de harikalar tanrısıdır değerli kardeşler. O nedenle bu gerçeği söylemeden geçmek istemiyorum. Sadece ebedi baba değil. Yani yaratıcı, her şeyin üzerinde olan güçlü, ebedi, sonsuz Tanrı değil. Aynı zamanda da Recep'i seven Tanrı. Tüm yanlışlarına rağmen, eksikliklerine rağmen. Ayşe'yi, hatunu, hepinizi ulus ayrımı yapmadan seven bir Allah. Seven bir Tanrı. Onun için Yeremia 33. bölümde diyor ki değerli kardeşler, Yeremia 33 ayet 3. Seni sonsuz bir sevgiyle sevdim. Bu nedenle sevecenlikle seni kendime çektim. Bakın bütün yanlışlarınıza rağmen Rab diyor ki, ya ben size bir şey söylemek istiyorum. Ya hatun, ben sana zaman zaman söylemişimdir değil mi? Senden, kusura bakma, bugün hep senden nedense hep örnek veririz ama gözlerine bakıp hatun ben seni seviyorum dediğimde gözlerin parlamıyor mu? Ya da Aytaç'a bugün döndüm bilmiyorum onun gözleri parladı mı? Rabbin sofrasını yaparken Aytaç dedim seni seviyorum. Bu müthiş bir şey ya. Bakın bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? Ben bir şart bekleyebilirim. Şunu şunu yaparsan seni severim. Bunu yapmazsan sevmem. Rab diyor ki, Rabbin sevgisi koşulsuz bir sevgi olduğunu gösteriyor. Hatan mı var? Yanlışın mı var? Eksik misin? Hiç fark etmez. Rab diyor ki, ben seni yine seviyorum hatun. Hatice ben seni yine seviyorum. Bütün yanlışlarına rağmen, Kristina seni seviyorum. Bütün yanlışlarına rağmen. Ama sen bunu yapmayacaksın ha. Şöyle yapmayacaksın. Koşulsuz sevgi değerli kardeşler. Koşulsuz sevgi. Onun için o kadar zengin hızlı at gibi koşuyorum ama bitireceğim bunu maalesef. 1. Yuhanna mektubunu açar mısınız? 3. bölüm ilk 2 ayet. 1. Yuhanna mektubu 3. bölüm ilk 2 ayet. Bulan hemen okusun. Kim bulduysa. 1. Yuhanna mektubu 3. bölüm 1 ve 2. 1. Yuhanna mektubu 3. bölüm ilk 2 ayet. Oku bakalım Hatice.
Bakın baba bizi o kadar çok seviyor ki bize Tanrı'nın çocukları deniyor.
Evet.
Gerçekten de öyleyiz. Dünya babayı tanımadığı için bizi de tanımıyor. Sevgili kardeşlerim, daha şimdiden Tanrı'nın çocuklarıyız ama ne olacağımız henüz bize gösterilmedi. Ancak Mesih göründüğü zaman ona benzer olacağımızı biliyoruz. Çünkü onu olduğu gibi göreceğiz.
Amin. Peki ona benzer olacağız. Ne açıdan? Beden açısından mı ona benzer olacağız? Hayır. Kesinlikle hayır. Ama günah, hastalık, acı, ölümden kurtulmuş olacağımız için ahlaksal açıdan evet ona benzer olacağız sevgili kardeşler. Bu süreç nerede başladı? 1979'da bende başladı. Bu süreç 11 yıl önce Çağla'da başladı. Bu süreç 15 yıl önce Hatun'da başladı. 17 yaşındayken Ayşe'de başladı bu süreç değerli kardeşler. İman eder etmez bu süreç başladı. Ve devam ediyor mu? Evet, devam ediyor. Peki, ne zaman tamamlanacak bu süreç? Rabbimizin yanına gittiğimizde bu süreç tamamlanacak. Ne süreç? Ona benzer olma süreci tamamlanmış olacak. Demek ki ebedi, sonsuz, her şeyin kaynağı olan Rabbimiz ile birlikte sonsuza dek. Onunla birlikte. 4. ve son nokta, onu da söylemeden geçmek istemiyorum. Hızlanıyorum biraz. Barış esenlik önderi diyor. 4. nokta. Barış esenlik önderi. Şimdi barış dediğimiz zaman, esenlik dediğimiz zaman genelde birçok kişi için barış esenlik sözleri farklı farklı şeyler ifade ediyor olabilir. Ama değerli kardeşler, Yahudiler için bu geçerli değildi. Çünkü şalom çatışmadan uzak ya da ne bileyim sessiz, sakin olmaktan çok daha öte olan bir şey. Şalom sözü. İbranice'de kullanılan şalom sözü. Neden? Çünkü bu esenlik dışarıdaki durumlara bağlı bir şey değil. Bakın termometreyi düşünün. İçine bir cıva var değil mi? Hava 10 derece, cıva yukarıda. Doğru mu Aytaç? Eksi 10'da ne yapıyor? Cıva da aşağı düşüyor. Yani dışarıdaki duruma göre iniyor çıkıyor. Oynak. Ama buradaki şalom dışarıdaki durumlara bağlı değil. Yani işler tıkırında esenliğim var. Tıkırında gitmiyor, esenliğim yok. Böyle bir şey yok. Çünkü niye? Yürekle ilgili bir şey. Yürekte olan, yürekte oturan Rabbin bize verdiği, miras olarak bize bıraktığı kendi esenliği, değerli kardeşler, Yuhanna 14'te ifade ettiği gibi, kendi esenliği, Rab kendi esenliğini bize verdi, emanet etti. Onun için dışarıdaki durumlara bağlı değil. Dışarıdaki durumlar ne olursa olsun, sıkıntı, sorun, problem ne olursa olsun değişmiyor. Onun için ben söylüyorum. Problem var, sıkıntı var, dert var ama esenliğim var. Öyle değil mi hatun Allah aşkına? Yani esenlik içerisindeyim. Bütün sıkıntılarıma rağmen, sorunlarıma rağmen günlük gülistanlık bir hayat yaşamıyorum. Ama bütün sıkıntılara rağmen esenlik içerisindeyim. Neden? Çünkü ait olduğumuz Rabbimiz esenlik prensi, esenlik önderi. Amin. Esenlik prensi, esenlik önderi. İçimizde yaşıyor. Canın ve ruhun huzura kavuşması. Tekrar geldiğinde barış ve esenlik içerisinde adil bir şekilde krallığını yönetecek. Amin. Barış prensi. Barış. Onun için adaletin, doğruluğun olduğu yerde barış her zaman var. Dikkat edin. Adalet varsa barış da var. Adalet yoksa barış da yok. Adalet ile barış esenlik iç içe. Onun için Yeşaya doğruluyor bu gerçeği. Belki bir iki ayet okuyup kapatacağım. Şöyle diyor Yeşaya peygamber. Doğruluğun ürünü, esenlik sonucu, sürekli huzur ve güven olacak diyor. Neyin sonucu? Değerli kardeşler, doğruluğun ürünü. esenlik, sürekli huzur, sürekli güven olacak. Yeşaya 32 ayet 17'de. Sonsuzluğun sahibi Rabbimiz esenliğin de kaynağıdır ve sağlayıcısıdır hamdolsun. Ona iman etmiş olanlar da esenliğin sahibidirler. Yuhanna 14:27. Size esenlik bırakıyorum. Size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Çünkü geçici değil hamdolsun. Dünya esenliği gibi. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın. İşte bundan dolayı öğrenciler korkusuzca hizmet ettiler. Cezaevine düştüler. İlahilerle Rab'be yücelik getirdiler. Neden? Yürekte olan esenlikten dolayı. Değerli kardeşler. İşte onun için Pavlos gerçekten Efeslere yazdığı mektupta ikinci bölümde 16. ayette diyor ki Mesih'in kendisi barışımızdır. Şalom. Mesih'in kendisi esenliğimizdir. O zaman eğer Romalılar 12. bölüm 18. ayette herkese barış içerisinde yaşamak istiyorsan önce Rab ile barışman gerekiyor. Buradaki söz, Romalılar 12. bölümdeki söz, herkese barış içerisinde yaşamanın ön koşulu Mesih'le. Mesih'ten geçiyor. Mesih'le barışmaktan geçiyor. Onun için değerli kardeşler, bebek, evet doğacak olan çocuk, harika öğütçü, güçlü Tanrı, ebedi baba ve esenlik önderi. Esenlik ve barış Tanrısı. Kurtarıcı, Rab olan Tanrı. Evet, onu tanıyor musun gerçek anlamda? Ha? Tanıyor musun? Eğer tanıdığını söylüyorsan onunla kişisel ilişki içerisindesin demektir. Eğer kişisel ilişki içerisinde değilsen onu tanıdığını söyleyemezsin. Ben hatunu tanıyorum çünkü ilişkim var. Ama ben nasıl söyleyeyim? Merkel'i televizyonlardan izledim, gördüm. Ama onu tanımıyorum, sadece duydum, gördüm, izledim. Çünkü kişisel bir ilişkim yok. Doğru mu? Eğer tanıdığını söylüyorsan Rab İsa Mesih'le kişisel bir ilişki içerisinde olman gerekiyor değerli kardeşler. Eğer benim kişisel ilişkim vardır diyorsan o zaman gelin birbirimize kenetlenerek Rabbimizin sağladığı esenlikle birbirimizi kucaklayarak önümüzdeki yıl Rab için hizmet etmeye